Ayrım 18, sayfa 310. Jules Dassin ile karşılıklı oturup daha sakin bir şekilde konuşmuştuk. Yılmaz hakkında bilgisi olduğunu söylemekle birlikte tanımıyor, hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Konuşmalarından öyle çıkarmıştım, sürüyü görmemişti. Festivaller dışında oynamamış olduğu için filmlerinden tanıma olasılığı da yoktu. Bizden bildiği isimler Yaşar Kemal, Nazım ve Zülfü'ydü. Yılmaz'dan söz ederken El Yakazan'ın Yılmaz'ı yakından tanıdığını, Türkiye'ye geldiğinde cezaevinde ziyaret ettiğini söylemiştim. El Yakazan'ın adı geçtiğinde yüzünü biraz ekşitmişti. Hissettiğim kadarıyla geçmişlerine dayanan bir çelişkiden geliyordu. Bu sözümü de duydum, evet biliyorum diye dinlemişti. Yılmaz için hazırladığım dosyayı ilgiyle karıştırmıştı. Sonra net olarak ne istediğimi sormuştu. Özetle düşüncelerimi anlatıp Yılmaz'ın özgürlüğü için çalıştığımı, bunun mümkün olduğu kadar çabuk sonuçlandırılması gerektiğini söylemiştim. Nasıl bir yardım istiyorsun sorusunu ise nasıl bir yardımınız olabilir sorusuyla karşılamıştım. Jules Dassin, Kasım Aralık aylarında en iyisi Noel ya da sonrasında bunu oturup konuşalım diye başlamıştı konuşmasına. Yunanistan'da çok önemli bir dönem yaşandığını, geceleriyle gündüzleriyle güzdeki seçim için çalıştıklarını ve kesin olarak kazanacaklarını, bu süreci atlatana dek beklememizi, o zaman her türlü yardımı yapabileceklerini söylemiş, şu süreçte hükümetle resmi kurumlarla herhangi bir diyalog olası görünmüyor, çok zordur diye eklemiş, en emin zamanın seçim sonucu olduğunu belirtip beklememizi önermişti. Sonra beni de şaşırtan bir biçimde bir film öyküsü anlatır gibi son derece heyecanla kaçırma yöntemleri şekillendirmeye başlamıştı. Hemen o anda kafasında oluşturduğu öykülerdi. Politikadan söz eden Jules Dassin gitmiş, yerine sanatçı Jules Dassin gelmişti sanki. ''Sen onu İzmir'e getir, gerisini bana bırak.'' diyordu. ''Çok yakın adalar var. 300 kişi bir gemiye dolacağız, turistler gibi gideceğiz. Ya da film çeker gibi bir öğlen gezmek için İzmir'e çıkacağız. Dönüşte onu da yanımıza alıp döneceğiz.'' diye başlayan değişik yöntemler anlatıyordu. Fakat her sözünü seçim sonunu beklememizi, ondan önce bir saatlik bile olanakları olmadığını belirterek bitiriyordu. Yönetime gelmelerine dek beklememiz gerektiğini söylüyordu. Açıkçası önceden bu noktaları düşünmemiştim. Atina'ya geldiğimde gördüm. Gerçekten son derece karmaşık ve zor bir ortamda kapınızı çaldım. Bunun için üzgünüm. İçten bir duyguyla seçimleri kazanmanızı diliyorum. Fakat bir noktayı da belirtmek zorundayım diye başlamıştım konuşmaya. Atina'ya Melina Mercury ve Jules Dassin'in kapısını çalma duygusuyla geldiğimi, ne şimdiki dönem hükümetlerinden ne de kazanmaları durumunda kendi hükümetlerinden yardım isteme gibi bir düşüncem olmadığını söylemiştim. Yunanistan'dan direkt yardım istemediğimizi, bunun hem bizim hem kendi açılarından tatsız sonuçları olabileceğini, dünyada yalnız kalmış bir insan olarak sadece kendi evlerine dostluk duygularıyla geldiğimi belirtmiştim. O zaman Jules Dassin istediğim yardımı somut olarak şekillendirmemi, kişi olarak yapabileceğini yapmaya çalışacağını söylemişti. Konuşmalarımız soğukkanlı bir görüşme boyutuna ulaşmıştı. Bu noktada kendisine içinde bulunduğumuz durumu, düşüncelerimi ve isteklerimi açıklamıştım. Yılmaz'ın politik bir suçtan değil, cinayet hükümlüsü olarak cezaevinde yattığını, esasında bunun da bir provokasyon sonucu böyle olduğunu, fakat önemli noktanın bir bakıma burada düğümlendiğini, kaçırmamız durumunda gittiği ülkeden Türkiye'nin Interpol aracılığıyla geri isteyeceğini, bu nedenle teslim edilmeyeceği güvencesini eylem öncesine kesin olarak almak istediğimi, bu konuda bazı ülkelerle ilişki kurduğumu, Kıbrıs'ın da bunların arasında olduğunu, fakat kimin de gerekli güveni bulamadığımı, kimin ise yetkililer düzeyinde derinleştirecek bir boyuta ulaştıramadığımı anlattım. Kaçırma eylemine ilişkin olarak ise bu konuyu biz kendi gücümüzle çözeceğiz. Hiçbir ülke ve hiçbir kuruluştan böyle bir yardım istemiyoruz. Türkiye'den çıkıp herhangi bir ülkeye gitmeyi kendi sorunumuz olarak algılıyoruz. Yani ancak gerektiğinde Yunanistan sınırına girersek, ki burada da kalmak istemiyoruz, herhangi bir aksilik durumunda bize göz yumulması, en azından bizim istediğimiz bir yönde sınırınızdan çıkmamıza göz yumulması konusunda bir güvence yardımı istiyoruz diye görüşlerimi belirtmiştim. Jules Dassin bu kez daha açık bir dille bu süreçte var olan hükümet yetkilileriyle böyle bir ilişkiye giremeyeceklerini, en fazla kendi partilerine bağlı yerel yönetimlerde özel ilişkileri aracılığıyla yardım sağlayabileceğini, bunun da resmi düzeyde garanti boyutunda olmayacağını söylemişti. O zaman kendisinden bir batı ülkesinden böyle bir garanti alabilmemiz yönünde bir yardımı olup olamayacağını, söz gelimi Fransa yönünde böyle bir yardımı yapıp yapamayacağını sormuştum. Jules Dassin birden kolay demiş, ardından da en kolayını en sonra söylüyorsun diye espri yapmıştı. Fransa'da en tepedeki yetkililerle yakın dostluğu olduğunu söylerken biraz da heyecanlanıp kalkmış, hemen geliyorum deyip odadan çıkmıştı. Az sonra elinde bir kimlikle içeri girmiş, buna bak diye bana uzatmıştı. Jules Dassin'in McCarthy döneminde Amerika'dan sürüldüğü yıllarda sürgünde olduğu Fransa'dan aldığı politik mülteci kimliğiydi. Onun bu coşkulu ve sıcak yaklaşımı karşısında ben de heyecanlanmıştım. Konuşmaya susamış biri gibi öykü üstüne öykü anlatıyordu. Bir ara kapı aralanmış, Melina Mercury içeri bakıp gülümsemiş, yine geri çekilmişti. Huyunu bildiği Jules Dassin'i uyarır, kontrol eder gibi bir hali vardı. Melina Mercury'nin çekilmesiyle birlikte Jules Dassin sözlerine, ''Tamam delikanlı, bu işte beraberiz. Fransa'dan ben sana gerekli garantiyi alırım. Yalnız bunun için benim zamana ihtiyacım var. Bu hemen yarın olmaz. Sen beni arayacaksın, ben söyleyeceğim. Bu iş telefonla da olmaz. Görüşeceğiz.'' Gerekirse Yunanistan'daki yakın dostlarımızı yardımcı olmaları için uyarırız diye noktalamıştı. Sonra kendisini hangi günlerde nerede bulabileceğimi söyleyip Atina dışındaki yazlık evlerinden direkt ulaşma olanağı sağlayacak mekanlara dek bir dizi telefon numarası yazdırmıştı. Melina ve benimle direkt konuşursun diyerek bir iki de özel telefon yazdırmıştı. Bir ay sonrası için, yani Ağustos 1981'in ilk haftasında tekrar görüşmek için sözleşmiştik. Dışarı çıktığımızda sevincimden Melpo'ya sarılmıştım. ''Ne oldu, ne konuştunuz bu kadar zaman?'' diyordu. ''Ona yeni bir film için anlaştık, bize seçimden sonra büyük olanak sağlayacaklar.'' demiştim. Melina'nın Yılmaz'ı tanımadığını, bunun için onlara sürünün videosunu ve gerekli tanıtıcı materyalleri iletmesini rica etmiştim. Melpo da coşkulanmıştı. Seçimden sonra o kültür bakanı olacak. Şimdi çok Türk düşmanlığı var. Fakat bu seçimlerde böyle, sonra değişecek. Film de buna hizmet edecek diye konuşuyordu. Oradan birlikte diğer arkadaşımız Zinos'un evine gitmiştik. İçimdeki sevincin üstüne Zinos'un evinde yaşadığım bir olay beni daha çarpmış, etkilemişti. Yılmaz'a haber verme sabırsızlığımı bastırmaya çalışıyordum. İlki olarak Atina'dan telefon etmeyecektim. Dönüşümde Zürih'ten arayacaktım. Hemen o akşam dönmeye karar vermiştim. Arkadaşlar dönmemi istemiyordu. Ertesi sabah erteletmişlerdi. Böyle bir sohbet sırasında Zinos yakınlarındaki komşu bir teyzenin beni ziyaret etmek istediğini söylemişti. Yıllar önce yaşadığı İstanbul'dan Atina'ya gelmiş olduğunu, İstanbul'dan bir konuk olduğumu duyup beni görmek istediğini söylemişti. Ben gidip ziyaret edeyim dediysem de Zinos, yok o gelecek demişti. Bir süre sonra geldi. Yaşlı, pırıl pırıl gülümseyişiyle son derece sevimli bir teyzeydi. İnsana gerçek ninesi olduğu hissini veren sıcaklıktaydı. Rum aksanıyla Türkçe konuşuyordu. Elinde bir tepsi vardı. Üstü beyaz, işlemeli bir örtüyle kaplıydı. Oturup bir süre yüzüme bakmış, sonra özlemişsindir sana yaptım diyerek örtüyü açmıştı. İnce ince sigara börekleri vardı tepside. Öyle ağlamaklı bir duyguyla tutmuştum ellerini. O da usul usul konuşmaya başlamıştı. Ben büyük adalıyım, oraları bilir misin demişti. Kötü şeyler oldu, yıllar önce geldik buraya. Duydum ki İstanbul'u yine kan tutmuş. Bizim orada adada bir Emil vardı, Emil Galip. Acaba ona bir şey oldu mu? Ele avuca sığmaz, haksızlığa gelmez, iyinin iyisi biriydi. O böyle konuşunca elim ayağım titremiş, dişlerim kenetlenmişti. Kala kalmıştım. Tanıdığım en güzel insanlardan biri olan sevgili Emil abi dünyayı küçültmüş, gelmiş beni orada bulmuştu. Tek sözcük söyleyemeden kilitlenmiş bakıyordum teyzenin yüzüne. O bu kez, tabii ki nereden bileceksin evladım, onca insan, koca İstanbul, 20 yıl geçmiş üstünden biz geleli diye sürdürmüştü konuşmasını. Tüm bu duyguların yüküyle Atina'dan Zürih'e dönmüştüm. İlk gün hem Emil abiyi arayıp Atina'da yüreğini çınlattık demiştim, hem Yılmaz'ı arayıp Yunanistan'da ortak film yapımı konusunu görüştüm. Fakat seçim dönemi olduğundan seçim dışında bir konuyu kimseyle derinlemesine konuşabilme olanağı yok. Seçimden sonra gerek kadro gerek prodüksiyon konularında görüşmemizin daha yararlı olacağını söylediler. Ben de filmi kendi gücümüzle çekeceğimizi, esas gelirin ise Fransa işletmelerinde sağlanabileceğini, bu yönde yardım aradığımı söyledim. Ayrıca Amerikalı yönetmenle bu konuyu her boyutuyla değerlendirdik. Fransa'daki büyük işletmecilerle bizzat görüşecek ve filmimizin başarısı için çalışacak. Maddi manevi gerekli prodüksiyon çalışmalarını her alanda sürdürüyorum. Önümüzdeki ay belli sonuçları alacağımızı ve filmimizin biter bitmez Fransa'da vizyona girip büyük hasılat yapacağımızı sanıyorum diyerek gelişmelerden haberdar etmiştim. Yılmaz sevinçliydi. Moral bulduğu sevinçli olduğu anlarındaki nidalarla çınlıyordu sesi. Anlaşıldı abi demişti, gözlerinden öperim. Sen gerekli olan neyse onu yapacaksın. Ben senaryoyu yazmaya hazırım. Hangi konuyu işleyeceğimiz haberini senden bekliyorum. Belli notlarım var, oturup yazmaya başlayabilirim. Bu konuda sorunumuz finansman. Maddi gücümüz sıfır. Bunu da prodüktörlerden sen sağlayacaksın. Çok zorlanırsam borç olarak sağla. Filmimizin hasılatıyla ödeyeceğiz. Bize döviz olarak ilet. Yılmaz'ın bu konuşmamızda işaret ettiği bir noktada koşullara göre bir süre önce ya da aynı tarihlerde Fatoş ve çocuklarının da çıkarılmasıydı. İsviçreli prodüktör Eddie ile aramızdaki sorun konusunda ise bu konuşmamızda bir süre daha bekleyelim demekle yetinmişti. Fakat ertesi gün Güney Film üstünden kendisini aramam haberini iletmişti. Aradığımda işin pratiğinde olan sensin. Bu arkadaştan gelecek zarar ve yarar hesabını sen yapmalısın. Ona göre bir karar ver demişti. Atina'dan dönüşümün üçüncü günüydü. Atina'ya ikinci kez yalnız gidip gelmiş olmam, İsviçreli firmanın prodüksiyon kesimini yöneten Eddie ile aramızdaki havayı daha da gerginleştirmişti. Kendilerini kandırdığımı sanıyordu. Gerek yapımı süren Bayram filmi, gerekse Isparta'ya gittiğinde Yılmaz'ın kendisine anlattığı diğer film projeleri için kendileri dışında değişik alternatifler aradığımı düşünüyordu. Bütün sorunlarımızı konuşmak için Eddie'yi yemeğe davet ettim. Kendilerini kandırmadığımı, başka prodüktör vesaire aramadığımı söyleyip Yılmaz'ın özgürlüğü için çalıştığımı açıkladım. Bu konuşmamızdan Eddie bambaşka bir insan olarak çıkmıştı. Benim hesabını en azından ayağımıza bağ olabilecek huzursuzluğu engellemekti. Fakat Eddie içtenlikle her türlü yardıma hazır olduğunu söyleyip kendisini de yanı başımda düşünmemi rica etmişti. O andan sonra da yakın dost olmuştuk. İple çektiğimiz Jules Dassin'le Atina'daki ikinci randevuya Eddie ile birlikte gitmiştik. 30 Temmuz 1981'de gittiğimiz Atina'da 3 Ağustos'a dek kalmıştık. Randevu gününde evlerine gittiğimizde Melina Mercury'nin çevresi yine insan doluydu. Atina'da dünyanın her yanından gazeteciler, televizyon ekipleri dolaşıyordu. Hemen her birisi Melina Mercury ile görüşmek istiyordu. Evlerindeki bu ikinci görüşmemiz bir nezaket merhabalaşması boyutunda çok kısa sürmüştü. Bizim gelişimizden kısa bir süre sonra Melina Mercury bana "Sen yine baş başa olmak isteyeceksin fakat bugün mümkün değil" diye laf atıp Jules Dassin'e "Siz yarın için bir formül bulun birlikte, öğle yemeği olabilir" deyip yanındaki birkaç kişiyle birlikte gitmişti. Daha sonra Jules Dassin bize "Sizin için de uygunsa yarın öğle yemeğinde yine burada buluşalım. Bir saat yalnız vaktimiz olacak" demiş, yardımcıları kadını da o saatte başka kimse olmasın diye uyarmıştı. Bu kezinde ilk iki gün Atina'daki arkadaşları orada olduğumuzdan haberdar etmemiştim. Eddie ile birlikte bir otelde kalıyorduk. Ertesi gün öğle yeminde Melina Mercury ve Jules Dassin'le birlikte olduk. Masadaki yemeklerden kendime en yakın bulduğum büyükçe yayvan bir tabak içindeki söğüş tavuk göğüsleri olması beni yeni bir aksilikle yüz yüze bırakmıştı. Uzanıp ondan almak istediğim an Melina Mercury, "Yakınlığın bu kadarı fazla" diyerek kahkaha atmış, onun kendisi için hazırlanmış tatsız, tuzsuz, perhiz yemeği olduğunu söylemişti. Konuşmalarımız da bu hava içinde başlamıştı. Jules Dassin yine önceki konuşmamızda olduğu gibi seçim sonuçlarını beklememiz önerisiyle başlamıştı konuşmaya. Çok az bir zaman kaldığını, kesinlikle en gerçekçi kararın bu olacağını, ondan sonra Atina'da barınmamızı ve dilediğimiz özgürlüğe sahip olmamızı kolayca sağlayacaklarını söylüyordu. Ve yine film öyküsü anlatır gibi kaçış planları anlatıyordu. Melina Mercury konuşmadan dinliyor ve Jules Dassin'i onaylıyordu. Bu kez içime garip bir his düşmüştü. Ya gerçekten hiç vakitleri olmadığı için böyle davranıyorlardı ya da benden sonra bu işi belli yerlerde değerlendirmişler ve seçimden sonra hükümet olarak kendilerinin de direkt yer alacakları bir biçimde yapılmasını istiyorlardı. Eddie politik yanı olmayan bir arkadaştı. Jules Dassin'in etkileyici ve %100 garanti veren konuşması nedeniyle onu destekler bir havaya girmişti. Konuşmanın bir noktasında, "Sizinle geçen seferki değerlendirmelerimiz sonunda biz Fransa yönünde hazırlıklar yaptık. Tek sorunumuz geri teslim edilmeyeceği yönünde garantiyi almaya kaldı. Ayrıca koşulları açısından Yılmaz için 5 dakika bile çok önemli. Çok büyük bir aksilik olmadıkça Yunanistan'a hiç uğranmayacak, direkt Fransa'ya gidilecek. Eğer çok büyük bir aksilik olursa ancak o zaman dostlarımız olarak sizin yardımınızı isteyeceğiz diyerek Fransa'dan alınmasına yardım edeceğine söz verdiği güvence sorununu anımsatıp konuşmayı o yöne çevirmiştim. Bir ay sonraki bu görüşmeye böyle bir güvence için ilişkilerin kurulmuş olduğu duygusuyla gelmiş olduğumuzu hissettirmiştim. Jules Dassin, PASOK'un özellikle Türkiye'ye yönelik seçim propagandaları nedeniyle mi böyle düşündüğümü sormuştu. Halklarımızın kardeşliğinin bilincinde bir insan olarak bunun benim için önemli olmadığını, fakat koşullarımızın gereği acele etmek zorunda olduğumuzu söylemiştim. O da inanıyorum ki bu politika dili değişecektir, dostluğu biz de bunun dışında düşünüyoruz diye eklemişti. Daha sonra Melina Mercury yanına gelen sekreteri olduğu anlaşılan bir bayanın uyarısıyla saatine bakıp alelacele kalkmış bizimle vedalaşıp gitmişti. Görüşmemizi bir sürede Jules Dassin'le yalnız sürdürmüştük. Kendisi için bu süreçte Fransa'ya gitmesinin çok zor olduğunu fakat bir iki hafta içinde bir fırsat yaratacağını söylemişti. Kendisi gitmeden çözülemeyeceğini de belirtmişti. Son bir duyguyla bu konuda bize yapacağı yardımın büyük bir anlam taşıdığını, bunun bizden esirgemeyeceğine inandığımızı söyleyip bir an önce Paris'te buluşmamızı rica etmiştim. Jules Dassin belli bir huzursuzlukla da olsa, tamam yapacağım demişti. Yalnız şimdi bir tarih veremiyorum. Sendeki telefonlardan beni önümüzdeki hafta ara. Hafta sonu olursa daha iyi olur. Yazlık evdeki telefondan ara diye eklemişti. Görüşmemizden sonra Eddie ile birlikte Atina'daki arkadaşlarımı da arayıp bir günde Melpo, kocası ve çocuğuyla geçirmiş Zürih'e dönmüştük. Eddie ile görüşmeye ilişkin yorumumuz aynı yöndeydi. Jules Dassin bu yardımı yapacaktı fakat bunun için peşini bırakmamamız gerekiyordu. Çünkü onlar da kendi açılarından olağanüstü bir dönem yaşıyorlardı. Eddie ve Kaktüs filmde konudan haberdar olan Donat'la birlikte işin maddi yönünü konuşmaya başladık. Yüklüce bir paraya gereksinim vardı ve onlar bütçelerinin çok kötü olduğunu söylüyorlar, başka olanaklar aramamı istiyorlardı. Firmada çalışan diğer ortaklar açısından bütçelerini zorlayamayacaklarını söylüyorlardı. İsviçreli'ye kağıt üstünde farklı, yaşamda farklı anlamlar taşıyan bir iş yaptırmak ise ayrıca zordu. İşin ucuna gelmiştik fakat gerekli olan maddi dayanaktan yoksun olarak gelmiştik. Kaktüs bayram için ellerindekini, kredi olanaklarını da kullanarak yatırmıştı. Bizim adımıza borç istemeleri önerimi de kısa sürede bunu sağlayamayacaklarını, tanıdıkları varlıklı kişilerle sorumluluğunu yüklenerek benim kendi adıma konuşmam gerektiğini söylemişlerdi. Zürih'e gelişimden bir süre sonra Kaktüs'teki arkadaşlarla topluca yemeğe gitmiştik. Ray George adındaki bir arkadaşlarının davetiydi. Zürih dışında bir yanı göle bir yanı ormana bakan geniş bir arazi içinde büyük bir köşktü gittiğimiz yer. Daha önce de Kaktüs'e gelip gidişlerinde gördüğüm Ray George ile o gün daha yakından tanışıp arkadaş olmuştuk. Kültürlü, açık fikirli bir insandı. Klasik müzik ve sinemaya özellikle meraklıydı. Görünüşü son derece alçak gönüllü olduğu için gittiğimiz köşkün ona ait olduğunu öğrendiğimde oldukça şaşırmıştım. Çok zengin olduğunu, prodüksiyon işlerinde zevkleri yönünde yaptığını söylemişlerdi. Plak ve film prodüksiyonları da yapıyordu. Yapımcısı olduğu bir film nedeniyle Berlin ve Cannes'da birlikte olmuştuk. Verdiği davetlere sürekli beni de çağırmıştı. Fazla bir konuşmamız olmasa da aramızda bir dostluk oluşmuştu. Maddi sorunumuz dayandığında Eddie'ye onu sormuştum. Eddie açık bir insan, sanıyorum hayır demez. Ayrıca çok zengin. Fakat senin konuşman gerekli. Yalnız ne adına ne için isteyeceksin buna sen karar ver demişti. Bir gün sonra Eddie'ye Ray George'dan bir randevu almasını konuşmaya karar verdiğimi söyleyip birlikte gitmeyi önermiştim. Eddie hemen o güne randevuyu almıştı. Hafta sonuydu ve gecenin geç bir saatiydi. Müziğe tutkun kız arkadaşına da bir plak hediye alarak Ray George'un hafta sonlarında kaldığı köşküne gitmiştik. Onun güven verici ve yakın dostluk gösteren kişiliğinin de etkisiyle fazla dolaştırmadan konuyu açmış, Yılmaz'ın özgürlüğü için çalıştığımı söylemiştim. Her işin yolunda gittiğini, maddi olarak tıkandığımı belirtip yardımcı olmasını rica etmiştim. Ray George işten davranmıştı, hatta ben senin sinemadan çok ülken için bir şeyler peşinde koştuğunu hissetmiştim diye karşılamıştı. Ve kestirmeden ne kadar gereksinimimiz var diye sormuştu. Kaçışın yatla olması durumunda 10-15 günlük kirası ve diğer masraflarımızla hesaplarımız 20-25 bin dolar dolayında olacak. Buna nakit gereksinimimiz var. Bir de yat kiralanması durumunda yatın değerine göre garanti istendiği söyleniyor diye açıklamıştı. Ray George sorun değil demişti. Nakit gereksiniminizi yarın çek olarak hazırlarım. Garanti konusunu ise gerektiği biçim neyse çözeriz diye tamamlamıştı. Ray George'un bu desteği bir temel sorunumuzu daha çözmüştü. Ağustos 1981'in ikinci haftasından itibaren Eddie ile Atina'yı aramaya başlamıştık. Jules Dassin'i bulmak ya mümkün olmuyordu ya da bulduğumuz her seferinde Fransa ile kontak kurup randevu alamadığını, kendisini aramaya devam etmemizi söylüyordu. Aynı günlerde diğer hazırlıkları sürdürüyorduk. Yunanistan, İtalya, Fransa gibi ülkelerle yat kiraya veren firmalardan bilgi topluyorduk. Çözmeye çalıştığımız her konu birliğinde kendi ayrıntılarını getiriyordu. Sadece yat kiralamak bile bir dizi yan sorun taşıyordu. Fransa'da ilişki kurduğumuz bir firma yat kiralamak için yanı sıra 100 bin dolar garanti gösterilmesini şart koşmuştu. Genellikle profesyonel kaptan ve sigorta sorunları birliğinde geliyordu. Yattaki kişilerin kimlik kayıtlarıyla dolaşacağı ülkelerin kara sularında bildirimleri gerekiyordu. En önemlisi olduğu için kaptan sorunuyla başlamıştık bu yöndeki araştırmalara. Hamburg'dan Peter'e de haber vermiştim. En geç Eylül içinde sorunu çözmeye çalıştığımızı Türkçe bilen bir Alman arkadaş bularak getirmesini rica etmiştim. Peter gerekli hazırlığı yaptığını, istediğim an geleceklerini söylemiş, Eylül ortasında Zürih'te buluşmak üzere sözleşmiştik. Düşüncem Peter'in getireceği arkadaşı Eddie'nin kız arkadaşıyla birlikte Yılmaz'ı alacağımız nokta olarak tasarladığım Kemer'e yollamaktı. Akdeniz'de en iyi bildiğim bölge orasıydı. Arkadaşları turist çift olarak oraya yollayıp gerekli ön araştırmaları yaptıracaktım. Yılmaz kendisini almaya gelecek yatın yanaşacağı uygun koylar, uygun buluşma noktaları, otel, motel ve benzeri mekanlar gibi çevre araştırmaları konusunda Türkiye'de güvenebileceği kimse olmadığını söylüyordu. Antalya'da yaşayan yakın arkadaşım Metin Demirtaş'ı %100 güven duygusuyla önermiştim. Fakat Yılmaz Metin'le görüştüğü halde bu konuyu ona da açmamıştı. O günlerde Yılmaz da Türkiye'den çıkarılma biçimi olarak iki formül önermişti. Birisi Dalaman'a 3-5 kişilik özel bir uçak indirilmesiydi. Diğer önerisi ise özel bölmesiyle bir tır hazırlanmasıydı. Bu konuda başlatacağı bir film prodüksiyonunun çalışmaları sırasında çıkabileceğini düşünüyordu. Sonuçta Kemer'den yatla alınması yönünde yaptığım planda karar kılmıştık. Eddie ile birlikte Ağustos'un son haftasına dek Jules Dassin'i hemen hemen her gün ısrarla aradık. Sonuçta güler yüzle gürültüye getirildik. İş yine gelip seçim sonucu hesaplarına dayandı diye düşünmeye başlamıştım ki, Jules Dassin Ağustos'un son günlerindeki konuşmamızda, "Geliyorum Paris, orada buluşalım." demişti. Paris'te yaşayan kızının ev adresini telefonunu yazdırıp birkaç gün sonrasına randevu vermişti. Bir gün öncesinden Eddie ile birlikte Paris'e gidip evi saptamıştık ve randevu günümüzde evin kapısını çalmıştık. Jules Dassin bizi bekliyordu. Yorgun görünüşüne rağmen son derece neşeli ve canlıydı. Evde yalnızdı fakat işte burası benim kızımın evi diye başlamıştı konuşmaya. Müzikle resimle işlenmiş bir evdi sanki. Girdiğiniz an bunu hissediyordunuz. Konuşmalarından Jules Dassin'in kızına büyük hayranlıkla bağlı olduğu anlaşılıyordu. Başarının doruğuna da ulaşmış olsa yaşamı olmadık acılara bulanmış bir insandı. Jules Dassin Fransa'da özene bezene yetiştirdiği oğlu Joe Dassin'i adını dünyaya duyurmaya başlayan ünlü bir şarkıcı olmanın eşiğine gelmişken yitirmişti. Oğlu hazin bir şekilde ölmüştü. Jules Dassin buluşmamızın kısa merhabalaşmaları sonunda diğer odadan sağa sola birkaç telefon edip bize beklememizi söyleyerek gitmişti. Akşama doğru gülümseyen bir gururla dönmüştü. Bu sorunu en yetkili kişilerle çözdük. Daha yüksek yok Fransa'da. Artık beni rahat bırakırsınız diye espriyle başlamıştı konuşmasına. Dönemin Fransa İçişleri Bakanı Gaston Defer ile Maurice Grimaud aracılığıyla görüştüğünü söylemişti. Maurice Grimaud, Devlet Bakanlığı, Meclis Başkanlığı ve İçişleri Yönetim Bakanlığı konumuyla en yetkili kişilerden birisiydi. Jules Dassin, Maurice Grimaud'dan aldığı kartı vermişti bana. Kartın üzerine Maurice Grimaud'a kendi el yazısıyla "Demande Michel Eon, Préfect de Police de Marseille, Marsilya Emniyet Müdürünü sorunuz" yazılıydı. Jules Dassin, bak bu kart senin anahtarın. Bunu kaybettin mi her iş bitti demektir. Bütün sorunları bu kartla çözeceksin demiş, görüşmeleri anlatmıştı. Anlattıklarını notlara alarak bir bir yazıyorum. Daha sonra Yılmaz'a da şifreli dille yolladığım bu notlarımı, Jules Dassin'in konuşmalarından Eddie ile birlikte tuttuğum arşivimde olan ilk şekli, burada aktarmayı uygun görmediğim telefon numaraları haricinde şöyle. Gaston Defer, İçişleri Bakanı, konuşuldu. Gaston Defer yardımcısı meclis başkanı, devlet bakanı, İçişleri Yönetim Bakanı Maurice Grimaud ile konuşup gerekli bilgi ve uyarıda bulundu. Maurice Grimaud kartı yazıp verdi. Marseille, yani Marsilya, emniyet müdürü Michel Eon'u aradı. Gerekli uyarı ve direktifi verdi. Konu hakkında bilgilendirdi. 10 Eylül, bu tarih unutulmamalı. Gelinmesi halinde Eon aileyi de içeren biçimde gerekli oturum kağıtlarını verecek. Vesikalık fotoğraflar Maurice Grimaud'a verildi. Marsilya'ya varılınca ilk aranacak kişi Michel Eon. Hiçbir kaza olmaksızın varılması halinde durum bu. Aksaklık ihtimalleri halinde varıldıktan sonra kontak noktaları ilk olarak Gaston Defer aranacak. Ofis No, Par ya da direkt Ofis No. Sekreteri Madame Persen. Eğer bu kontak kurulamazsa Maurice Grimaud aranacak. Telefon numarası aynı. Eğer bu adla bulunamazsa Gaston Defer'in hanımı aranacak. Edmond de Roux. Bu bayan Marsilya'da yaşıyor. Kendisinden Gaston Defer'in bulunması rica edilecek. Bu noktada da bir aksama olursa Lionel Jospin aranacak. Parti sekreteri telefonu. Son ihtimal. Tüm bunlarda bir aksilik çıkarsa J. Lang aranacak. Kültür Bakanı. Şimdilik haberi yok. Telefonu partisi. Kendisi Gaston Defer ve Jules Dassin referansından haberdar edilerek konuşulacak. Önemli. Genel olarak her kontakta Jules Dassin bilgisi verilecek. Şifre, kont bu. Uyarılar. Yeterli Fransız parası Marsilya'ya tercihen hafta sonu varılmalı. Gaston Defer hafta sonları genellikle orada. Kendisi aynı zamanda Marsilya Belediye Başkanı. Yat, tercihen Fransız, bir aksilik olmadan varılması halinde genel camianın etkili bir şekilde bilgilendirilip toparlanması için Jules Dassin haberdar edildi. Telefonları Atina, Ati, Dikt, ilkin kod no'ları çevir. Önemli, eğer yolda bir aksilik olursa en yakın elçilikten, yani Fransız, aynı kontaklar aranacak. Kart, gerekli anahtar, araç. Çıkışta aksama halinde diğer plan, yedek plan, önce konuşulan yer için seçimleri beklemek, 18 Ekim. Onlar hazır, bu gündeme gelecekse önceden konuşulup planlanmalı. Çok zorda kalınıp önce gidilirse Epidores küçük limana, limani varılıp açıkta beklenecek. Kağıtları sağlam olan gidip MM ya da JD'yi arayacak. Burası Atina'ya 2 saat mesafe. Diğer ihtimal yakındaki Fransız elçilikleri için uyarı. Garantisi tam değil. Bu denenecekse ilkin aracı yollanmalı. Tüm yönleriyle sorduğumuz sorulara verdiği yanıtlardan Jules Dassin konuşurken tuttuğumuz notlar bunlardı. Yanı sıra Fransa'nın biz açıklamadığımız sürece olayın kendileri tarafından açıklanmayacağı sözünü verdiklerini, tercihen de açıklanmasını belli bir dönem istemediklerini söylemişti. Yine enine boyuna düşünmemizi, istediğimiz takdirde seçimden sonra direkt kendisiyle bu konuyu Yunanistan kanalından çözebileceğini anımsatmıştı. Ayrılmamız öncesinde Jules Dassin'e defalarca sarıldığımı anımsıyorum. O ise işin başındasın, bitir gel, sonra kutlarız diye yanıtlamıştı. Dışarı çıkar çıkmaz Eddie ile ilk işimiz iç cebimde bir elim üstünde taşıdığım anahtar kartın fotokopisini yapmak olmuştu. Ayrı ayrı güvenceye almıştık. Bir kahvede oturup en ufak bir yanlışlık olmasın diye notlarımızı karşılaştırmış, tek tek telefon numaralarını, adları kontrol etmiştik. Yine de Jules Dassin'le görüşmemizde kararlaştırdığımız üzere Maurice Grimaud'a telefon edip gerekli bilgileri aldığımızı söyleyerek teşekkür edecektik. Ağzıma dek çiçek doluymuş duygusuyla Yılmaz'a haber iletmenin sabırsızlığı içindeydim. O da görüşmenin sonucunu bekliyordu. Aksamaları da hesap ederek ikindiden itibaren saat başlarını telefon kontağı olarak belirlemiştik. Telefon çevresinde olacaktı. Zamanı biraz sarkmış olarak gecikmeyle Yılmaz'ı aramaya başlamıştım. Eddie ile kahve telefonlarından saat başlarında Yılmaz'ı bulma çabamız hatların düşmeme azizliğiyle ilk 2 saatte sonuçsuz kalmıştı. Bir başka işine yetişmek zorunda olan Eddie ile gece buluşmak üzere randevulaşıp ayrılmıştık. Ben de ceplerimi telefon için bozuk parayla doldurup Yavuz Erçetinkaya'nın kaldığı yurda gitmiştim. Işıl Kasapoğlu, Selçuk Demirel, Komet, Yavuz Erçetinkaya eğitimlerini, sanat kültür çalışmalarını Paris'te sürdüren, her gelişimde buluştuğum yakın dostlarımdı. Sinema tiyatro eğitimi yapan Yavuzer eşiyle birlikte tüm zor koşullarına rağmen sevincini, coşkusunu, umudunu yitirmeden mütevazi bir yaşam sürdürüyordu. Sohbetimiz sırasında vakit geldikçe yurdun karşısındaki telefon kulübesine gidip Yılmaz'ı arıyordum. Yavuzer'in deyimiyle o caddedeki tek sağlam telefon kulübesiydi. Yavuzer Yılmaz'ı aradığımı sezmişti. İlle bir selam da ben söyleyeceğim diyordu. Sürekli şakalaşıyorduk. Bugün yeni filmin Fransa satış ön anlaşmasını imzaladık. Onu haber vereceğim. Adam nefes alsın diye açıklamıştım. Biz öyle şakalaşıp ses beklerken telefon düşmüştü ve anında Yılmaz çıkmıştı karşıma. Daha abi deyişimden anlamıştı haberin niteliğini. Saatlerdir telefonla boğuştuğumu bile sezmişti. Ben konuşmaya başlamadan araya girip kesilirse Züriye dönünce ararsınız. Heyecanlanıp kendini yıpratma. Evet, şimdi söyle demişti. Bugün Fransa'nın en büyük film dağıtımcılarıyla görüştük. Hem filmin Amerikalı satış yönetmeni görüştü hem biz. Sonuçlandırıp ön anlaşmaları yaptık. Filmimiz tamamlandığı an Fransa vizyonu hazır. En ufak bir zararımız olmaması için her türlü garanti alternatiflerini değerlendirdim. İlk avans çekini de bizzat firmanın en yetkili kişisi imzalayıp verdi. O da cebimde. Türkiye'de bozdurman için sana yollayacağım sözleriyle haberi vermiştim. Biz konuşurken Yavuz Er dışarıdan camı tıklatıp duruyor, selamını söylememi işaret ediyordu. Söyledim, çok sevindi, gözlerinden öpmemi istedi demiştim. Fakat pirelenme huyunu bildiğim için Yılmaz'a bir şey söylememiştim.